Ayrım 6.
Bir şey sordular mı? Yok, Kızılkanlara geldiler. Ne için geldiklerini söylemediler. Peki oldu, biz gideriz şimdi. Aferin güzel kız, akıllı kız. Sen bekleme, git. Ateşi söndürdüler. Külleri torbaya doldurdular. İzleri yok ederek eşya torbalarını alıp Zergovit'e doğru yola çıktılar. Gel bugün Kolan üzerinden Karakoçan'a gidelim dedi Ali Haydar. Kolan'da Zeki'nin ılcasında bir güzel yıkanırız. Karnımızı doyurur, Karakoçan'a gideriz. Gidelim, bu bölgeden bir hafta uzaklaşmak iyidir. Kolan ılıcası, Paş suyunun kıyısında derin bir deredeydi. Ilıcanın yanında fakir, derme çatma bir motel vardı. Güneşten bozarmıştı. Motelin bitişiğinde üstü sarmaşıklarla kaplı, serin küçük bir çay bahçesi vardı. Irmaktan yükselen yosun ve balık kokusu sarmaşıklardan çay bahçesine iniyordu. Üstü açık bir ılca binası vardı ayrıca. Binanın etrafında hastalar, romatizmalı köylüler, çocuklar, atlar ve katırlar vardı. Asma köprüyü geçerek ılıcaya, motele vardılar. Moteli işleten Zeki onları sevinçle karşıladı. Beraber gidip çay bahçesinde oturdular. ''Buralara uğramaz oldunuz.'' dedi Zeki. Halbuki bu kıyı köyler, buradan Peri'nin karşısına kadar hoşgörülü, ezilmiş Alevi köylerdir. Hani bizim Karasakal'a da gelecektiniz, ne oldu sözünüzde durmadınız? Az bir kadroyla koca bir bölgeyi kolaçan ediyoruz. Her yere birkaç kere uğramamız mümkün değil, dedi Azeroğlu. Siz de haklısınız ama şu Karakoçan kaymakamını kesin cezalandırmanız gerekiyor. Bu adamın yaptıkları zulüm halini aldı. Başçavuş gibi davranıyor. Köy basıyor, adam dövüyor, mezhepçiliği körüklüyor. Bu bölgede köylü nefret ediyor bu heriften. Dur bakalım, acele etme. Ona da bir ders vereceğiz, dedi Azeroğlu. Karnınız aç mı? Vallahi bir şeyler atıştırırsak iyi olur, dedi Ali Haydar. Zeki domates, peynir, üzüm ve çay getirdi. Güneş toprağı kavuruyordu. Uçurumdaki kavuktan köylüleri seyrediyordu iki dağ keçisi. Sessizliğe cırcır böcekleri egemendi. Karakoçan'daki ileri kafaları, devrime meyilli unsurları örgütlememiz gerekiyor, dedi Azeroğlu. Çeşitli yerlerdeki mahalli örgütleri kurup, oradaki politik ve askeri faaliyetleri bunlara devretmemiz şarttır. Gönüllü unsurların çıkacağını sanıyorum. Karakoçan'da var 3-5 kişi. Niyazi İlgazi var. Kahveci Zülfü ile öğretmen Bircan var. Musa var, birkaç genç daha var, dedi Zeki. Onlarla gidip bir toplantı yapmamız, konuşmamız iyi olacak. Ali Haydar çayını yudumlarken söylüyordu fikrini. Kitap dağıtır, zaman zaman eğitim toplantıları yaparsak biraz ilerletir, canlandırırız. Diğerlerini bilmiyorum ama Niyazi ile Musa Karakoçan'da herhangi bir eyleme taraftar değiller. Böyle bir durumda ilkin kendilerinin tutuklanacağını çok iyi biliyorlar ama diğerleri sizi desteklerler. Güldü Ali Haydar. Mücadelenin getireceği güçlükleri göğüslemek zorundayız. Bazıları tutuklanacak diye devrimci görevleri erteleyemeyiz. Bazı demokratlar radikal devrimci pratikten hoşlanmayabilirler. Biz bunlara kızmayız. Bunların desteğini de almaya çalışırız. Ama bunların iknasına çalışırız. Ilıca'ya girdikten sonra Karakoçan'a doğru yola çıktılar. Kürecik'ten Darıca'ya giden jandarma müfrezesi bir ihbar üzerine Mehmet Ali Erdoğan'ın evini bastı. Müfreze evin ön kapısından girerken İbo ile Küçük Ali arka pencereden atlayıp kaçtılar. Ev aranmasında jandarmalar İbo'nun bazı el notlarına el koydular ve Mehmet Ali'nin kızı Emine'yi tutuklayıp Diyarbakır'a götürdüler. İbo bir ay sonra Filistin'den gelen Haydar'ı yanına alarak Dersim'e Düzgün Dağları'na geldi. Çayan adlı mağarada Ali Haydar'la tanıştırdı. 2 yıl Filistin Demokratik Cephede eğitim görmüş bir yoldaşımızdır. Bundan böyle bu bölgede çalışacak. Azeroğlu Haydar'ı Filistin'den tanıdığı için kucaklayıp yanaklarından öptü. Oo Haydarcığım, toparlanmışsın yahu. Sen de zayıflamışsın. Gülüşüp yeniden sarıldılar birbirlerine. Dördü hep birlikte dereye, bir pınarın başına indiler. Haydar tütün torbasını cebinden çıkardı, bir sigara sardı. İbo dizindeki deftere toplantı gündeminin maddelerini sıraladı. Gündem konusunda arkadaşlarının görüşlerini sordu. İlkin Dersim'deki faaliyetler ele alındı. Kitle ilişkilerinin, propaganda ve ajitasyon faaliyetlerinin güçlendirilmesi, silah temini ve bölgenin genel bir sosyoekonomik tahlilinin çıkarılması gereği üzerinde duruldu. Ordunun ismi üzerinde duruldu. Ben Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Fedaileri ismini pek sindiremiyorum dedi Haydar. Azeroğlu bu ismi iyi bulmuş ama fedaileri kelimesi isme hafiflik getiriyor. Fedaileri yerine ordusu kelimesini koymalıyız. Böyle daha uygun geliyor bana. Evet, bana da uygun geliyor. Ordusu kelimesi daha doğru bir içerik kazandırıyor genel isme diye destekledi İbo. Bu kelime düzenli ordu çağrışımı yapmıyor mu dedi Ali Haydar. Hayır dedi İbo. Gerilla ordusu kavramı yok mudur? Bu isim her ikisinde karşılıyor. Deniz'in bulduğu THKO ismi de güzel bir isimdir. Asya, Afrika, Latin Amerika ülkelerinde ortaya çıkan gerilla güçleri kendilerini bu tip isimlerle adlandırıyorlar. Bence iyi bir isimdir. Kızıl Ordu'nun sınıf karakterini de iyi vurguluyor. Tüm gelmiş geçmiş Kızıl Ordular iki büyük sınıftan, işçilerden ve köylülerden oluştu. Yani bu orduların bel kemiğini bu sınıflar oluşturdu. Değişiklik önerisine Azeroğlu da katıldı. Parti merkezi bu öneriyi dikkate almalıdır dedi. Ben Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Fedaileri ismini ayrıldığım partinin saflarındayken ve bir muhalif olarak Siverek'te çalışırken kullanıyordum. Duvarlara ve bildirilere hep TİKKF imzasını attırıyordum. O zamanki parti yani TİİKP ismini kullanmaktan baskı gelir diye çekindiği için ben bu ismi bulmuştum. Bu yüzden parti merkezi bana ateş püskürdü. Hizipçilik ve Çerkez etemcilikle suçladı. Gerçekten haklıydılar ama ben de haklıydım. Hep birlikte güldüler. Toplantı birkaç saat sürdü. Toplantıdan sonra Ali Haydar'la Haydar yiyecek almak için Bostan Köyü'ne gittiler. İbo odun topladı. Azeroğlu Pınar'dan su aldı. Birlikte mağaraya girip ateş yaktılar. Emine poliste hiç konuşmamış. Bir yığın dayak atmışlar. Gıkı çıkmamış. Sonra da çaresiz serbest bırakmak zorunda kalmışlar dedi İbo. Bravo be. Davranışlarından belliydi zaten diye gülümsedi Azeroğlu. Her adam böyle bir sevgili bulamaz. Üstelik güzel bir kız da. İri gözlü, kırmızı yanaklı, narin. Nereden bulacaksın böylesini? İbo yanan odunları ateşe doğru sürerken gülüyordu. Direnmesine müthiş sevindim. Yüreğim kabardı. Kabına sığmaz oldu. Serbest bıraktıklarında gidip yanaklarından öptüm. Pekişmiş, kararlılığı daha da artmış. Ciddi bir durumdur aşk dedi Azeroğlu. Benim de yüreğim kabına sığmaz sevgilim dirense. Bir tane de sen mi buldun yoksa burada? Yok canım, nerede ben garibanda o talih diye güldü Azeroğlu. Bir sürü köylü kızı var bölgede. Ama içlerinde hiç Emine gibisi yok ki. Bilinçsiz kızlardır. Kuzu gibi saf, temiz, yumuşaktırlar. Yaprak ve çökelek kokuyorlar. Ceylanlar gibi süzüyorlar insanı. Pek ilgi duymuyorum. Propaganda konuşmalarımı ilgiyle dinliyorlar ama. Kapıdan dışarı çıktığımda da cebime küçük paketler içinde çay, şeker, yağ, kavurma ya da çökelek sokuşturuyorlar. Planlı bir şekilde baksam birisini kendime aşık edebilirim ama bakmıyorum. Planlı bakış nasıl oluyor? Yani kızı tepeden tırnağa, yoğun ve planlı yani sistemli bakış ateşine tutacaksın. Elektrik şokuna uğramış gibi çarpılacak. İbo kahkahalarla katıla katıla güldü. Ama böylesine bir bakış, bakış sahibini ev halkına, en başta da babaya dövdürmez mi? Kızına açkurtlar gibi bakarsan adamın sigortaları atmaz mı? Ama planlı bakışta legal durumla illegal durumu iyi ayarlaman gerekiyor. Kıza legal, ev halkına ise illegal olman zorunludur. Peki siz nasıl birbirinize aşık oldunuz? Planlı ve yoğun bakışa hiç gerek yok diye yeniden güldü İbo. Bu durum yoğun makinalı tüfek ateşiyle bir köprüyü düşürmeye benzemiyor ki. Davranışlarına bakıyor, inancına bakıyor, mizacına bakıyor, fiziğine bakıyor. Yani değişim yönlerini tanıyor, aşık oluyor sana. Tabii sen de aşık oluyorsun aynı şekilde ona. Ama bir bakışta çarpılıp aşık olanlar da var. Pek sağlam bir aşk denmez ona. Sağlam aşk çok yönlü, derinlemesine tanımaya dayanır. Bir bakışla kazandığın aşkı bir sözle ya da bir hatayla yitirirsin. Haydan gelen huya gider. Lastiğini çorabını çıkardı İbo. Ateşin yöresinde sağ böğrünün üzerine uzandı, yanağını avcuna dayadı. Beni de dersime götür. Orada dağda birlikte kalalım dedi bana. Sence tek bir kadının bizimle birlikte dağda kalma şartı var mı bugün? Azeroğlu alevlerin cilvesine daldı. Çenesini kaşıdı, ekşi ekşi, bazı önemli engeller var dedi. Kitle temelimiz olmadığı için dağ hayatı zor oluyor. Ayrıca köylülerin nasıl karşılayacağını da pek kestiremiyorum. Dedikodulara yol açabilir de. Ben de aşağı yukarı aynı şeyleri söyledim. Benimle dersimde kalmakta ısrar etti. Bu sorunu henüz halletmiş değilim. Gittiğinde buradaki son durumu tüm çıplaklığıyla anlat. Kitle ilişkilerini, barınma olanaklarını, bilinç düzeyindeki geriliği ve silahsız oluşumuzu. Pek mesele değil, devrime bağlı bir unsur olduğu için problem olmuyor. Haydar'la Ali Haydar, ay yükseldiğinde mağaraya girdiler. Haydar'ın elinde büyükçe bir ekmek torbası vardı. Alevler terlemiş sarışın yüzünü, kavun içi bıyıklarını parlattı. Gülümseyerek İbo'nun yanına oturdu. Saydım, tam 15 bardak çay içti, durmadan da konuştu diyerek güldü Ali Haydar. Bırak be, abartıyorsun, 7-8 bardak ancak içtim. Ciddi diyorum, saydım tam 15 bardak. Bakıyorum faaliyete hızlı başladın Haydar diye gülümsedi Azeroğlu. Köylerde politik konuşmak, çok konuşmak iyidir. Ama 15 bardak çay kitle ilişkilerinin gelişip pekişmesini tehlikeye sokan bir unsurdur. İbo gülerek gelen ekmek torbasını açmaya başladı. Haydar'ın köy evlerinde politik sohbetlerle köylüleri etkileyeceğine, askeri bakımdan yararlı olacağına inanıyorum. Çayın fazla kaçırılması hiç mesele değil. Köylüler bir oturuşta 7-8 bardak içiyorlar. Genç emekçi köylüleri etkili bir propagandayla saflara çekmekte başarılı olsun da isterse 15 bardak içsin. Torbadan yeşil soğan, ekmek, çökelek, çay ve şeker çıktı. İbo ile Azeroğlu yan yana gelerek karınlarını doyurdular. Yeniden çay faslı başladı. Uçurumlarda hafif bir esinti vardı. Dereye uçurum çiçeklerinin kokusu dökülüyordu. Kurbağaların korusu güçlenmişti. Tilkiler köylere doğru yöneliyordu. Çitlenbik kuşları çalıların bağrından kopan zengin sese kaptırmışlardı kendilerini. Domuzlar akşamdan kalan taze keçi kığlarını, gübrelerini kokluyorlardı. Batı yakasında kayan yıldız ışığını Düzgün Dağı'nın zirvesine düşürüyordu. Suni sığınakları mükemmel hazırlamalısınız dedi İbo. Her sığınakta en az bir aylık yiyecek bulundurulmalıdır. Bozulmayacak kuru yiyecekler. Un, şeker, yağ, çay, barbunya. Ovacıktan barbunya getirebilirsiniz. 2 ay sonra gidip köylerde barbunya bağışı açabilirsiniz. Soğan, sarımsak, bulgur toplayabilirsiniz. Katırla getirebiliriz hepsini. Tabii mesele değil diye onayladı Ali Haydar'ı İbo. Ayrıca inşa edeceğiniz sığınaklara kitap, mum, battaniye, kapkacak ve giyecek de koymalısınız. Bu tedbirleri her mıntıkada almak zorundasınız. Her 2 ya da 3 kişinin her mıntıkada en az bir suni sığınağının olması şarttır. Düşmanın bildiği şu doğal mağaralarda kalamazsınız. Bölgede mücadelenin keskinleşmesiyle birlikte kontrolün sıklaşacağını, tüm mağaraların denetim altına alınacağını bilmelisiniz. Kazma kürek bul, yarın seninle birlikte bu mıntıkada bir suni sığınak hazırlayalım dedi Haydar, Ali Haydar'ı işaret ederek. Süleyman Nakış'tan alırım. Düzgün Dağları silsilesinde bir yer ayarlarız. Ayrıca yer altında sağlam ve genişçe bir basım eviyle bir kitap deposu da ayarlamalısınız dedi İbo. Bunu daha önce de söylemiştim. Bilinmeyen, girişi çıkışı belli olmayan kör bir mağarayı basım evi haline getirdik diye söze girdi Azeroğlu. Yakın olsaydı gösterirdik sana. Mazgirt'ten getirdiğimiz teksir makinesini tamir edemediğimiz için basım evi faaliyete geçmedi. Bir eski daktilomuz da var. İleri köylülere yaygın bir şekilde kitap okutabilmeniz için elinizde bol miktarda kitap olması gerekiyor. Kendi gücünüzle kitap temin etmeye bakın. İstanbul'dan Akçadağ ve buraya kitap getireceğiz. Savaş 2 büyük silahla yürür. Tüfek ve kitap. Bunlardan birisinin yokluğu devrimci savaşı tek ayak haline getirir. Kışa daha çok var ama şimdiden yavaş yavaş kış şartlarına da hazırlanmalıyız dedi Ali Haydar. Yazın bize dost olan dağlar kışın düşman kesiliyor. İstanbul'dan kadro gelecek. Hazırlıklarınızı ona göre yapın. Bir iki mıntıkaya sıkışıp kalmayın. Geniş alanlarda seyyar olun dedi İbo. 3 kişi yan yana mağarada, Ali Haydar ise mağara balkonunda uyudu. Suların ve guguk kuşunun canlılığı geceye egemen oldu. Kavak ağaçlarının serinliğine sığınmışlardı. Yanlarında benzin dolu bir naylon bidon vardı. Süleyman yeşil sırtını kocaman bir kavak ağacına dayamıştı. Esmer kıllı ve geniş suratına gömülen küçücük gözleriyle arabaların yoldan kaydırdığı toz bulutlarını seyrediyordu. Toz bulutlarını yolda yürüyen kitlelere benzetmeye çalışıyordu. Çoraplarından ve serinlemek için çıkardığı lastik ayakkabılarından burun direğini kıran korkunç bir koku tütüyordu. Dikişinden patlayan daracık pantolonundan bacağının kılları güneşe doğru parıldıyordu. Yeşil, ikide bir apış arasını kaşıyor, uyumamak için kendisini zorluyordu. Ali Haydar sol böğrünün üzerine uzanmıştı. Ayağında kocaman siyah boyalı botlar vardı. Taş toprak üzerinde oturmaktan gri pantolonu arazi rengini almıştı. İp incecik kaşlarıyla kıvırcık saçları başına çocuksu bir ifade veriyordu. Daha bir güçlendiriyordu. Gözlerinin ve ağzının büyüklüğü bu ifadeyi daha bir güçlendiriyordu. Yeşil'in duruşu ve konuşmasını tatlı belirsiz bir tebessümle izlemesini seviyordu. Şu adamın evinin planını bir kez daha çiz bakalım dedi Azeroğlu. Ali Haydar oturdu, önündeki toprağı eliyle düzeltti, kalın bir çöp aldı. Şu adamın evi, şu bahçesi, şu da tam bitişiğinde jandarma karakolu. Biz şu yoldan gideceğiz, yani garaj ve kahveler yolundan. Jandarma nöbetçisinin dikkatini çekersek kaçmakta zor olur dedi Azeroğlu. Yeşil topraktaki çizgilere baktı. Keşif yaparken köpeğe rastlamadık kaymakamın bahçesinde. Giderken yan evlerden birisinden köpek avlarsa uyarılabilir jandarma. Hiç belli olmaz diyerek yeniden baktı çizgilere. Hangi yöne doğru kaçacağımızı da iyi ayarlamalıyız. Şu dağı aşmamız gerekiyor dedi Ali Haydar. Kolonya'da Karasakal köyünden Mazgirt'e geçmemiz şarttır. Operasyonlardan kurtulmak için olay mıntıkasını anında terk etmek durumundayız. Yoksa enseleniriz. Şehrin elektrikleri saat 11'de sönecek. Söner sönmez harekete geçmeli. Tabii serseri mayınlar gibi dolaşan bekçilere toslamadan, dedi Azeroğlu. Güneş battığında Slo şehre girdi. Bir ekmek, biraz helva, biraz da zeytin alarak kavak ağaçlarının altına döndü. Yemekten sonra gözlerini şehrin ışıklarına dikerek beklemeye koyuldular. Bu namussuz köylülere zulmetmeseydi başka bir yerde olurduk dedi Ali Haydar. Slo eylemden 3-4 gün sonra sen Tunceli'ye git. Biz Elazığ'da fazla kalmayacağız. 2 gün sonra döneceğiz. Düzgün dağlarına sen de oraya gelirsin. Eylem hakkında kimseye bir şey söylemeyelim. Soran olursa vallahi parti eylemi olduğu söyleniyor deriz dedi Azeroğlu. İlçenin elektrikleri söndükten bir saat sonra ayağa kalktılar. Kenar mahalleden şehre girdiler. En önde Ali Haydar yürüyordu. Kaymakamın evinin önüne geldiklerinde durup etrafı dinlediler. Rüzgarın salladığı dallar konuşuyordu sadece. Üçü birlikte yavaş yavaş kaymakamın bahçesine girdiler. Azeroğlu kapıya doğru yükselen geniş merdivenlerden çıktı. İçeri baktı, açık pencereden. İçeride kaymakam ve hanımı uyuyordu. Karanlık olduğu için kimseleri göremedi. Ali Haydar kapıyı, pencereleri ve evin duvarlarını benzinlemeye başladı. Naylon bidondan boşalan benzin lok lok ederek oduna, demire, betona ve toprağa yayılıyordu. Azeroğlu fısıltıyla tamam mı diye sordu. Tamam, bidon boşaldı. Her tarafı benzinledim. Dinamitleri hazırlayın diyerek kibriti çaktı Azeroğlu. Ev aniden tutuştu. Dinamitlerin fitillerini ateşlemeye fırsat bulamayan Slo ile Ali Haydar ellerindeki dinamit lokumlarını alevlerin içine fırlattılar. Üçü birden yıldırım hızıyla terk etti bahçeyi. 3-400 metre uzaklaşmışlardı ki dinamitler peş peşe şehri sarsarcasına patladı. Patlayış 3 kişinin koşusunu daha bir hızlandırdı. En önde Azeroğlu, en arkada ise Slo koşuyordu. Şehrin kenar mahallesine geldiklerinde kara küçük bir köpek Slo'nun peşine takıldı. Dişlerini Slo'nun paçasına geçirdi. Slo oşt oşt diyerek bir tekme savurdu köpeğe. Köpek tiz bir cayırtıyla 3 metre öteye düştü. Fakat yeniden doğrularak saldırısını sürdürdü. Azeroğlu nefes nefese, yerimizi açığa vuruyor namussuz köpek, uzaklaştır tekmeyle, çabuk uzaklaştır diye bağırdı. Köpek yeniden yakaladı Slo'nun paçasını. Köpeğe sol ayağıyla güçlü bir tekme indirdi. Bir ara köpeği kovalar gibi yaptı. Birkaç anlamsız küfür savurdu Arkadaşlarına kavuşmak için yeniden kaldırdı tabanları. Tabii köpek üçüncü saldırısını başlattı bu sefer. Hırsla paçasına daldı Slon'un. Oşt oşt diyerek sıçradı, ayağı taşa takıldı. Sendeledi, çareyi daha hızlı koşmakta ama sık sık tekmeler savurarak uzaklaşmakta buldu. İlçenin elektrikleri patlamadan az sonra yandı. Bekçi düdükleriyle köpeklerin şamatası ilçe sakinlerini evlerinin önüne çıkardı. Yangın ve patlamalar çeşitli yorumlara yol açtı. Bazı kadınlar kaymakamın öldüğünü yaydılar. Birkaç koca karı da karakoldaki fişek deposunun tutuştuğunu ileri sürdü. Bu işi Deniz Gezmiş'in arkadaşlarının yaptığını fısıldayanlar da oldu. İki jandarma jipi karakoçanın içinde fır dönmeye başladı. Sokakta gezen birkaç kişiyi karakola götürdü. Üç kişi Karakoçan Dağı'nın eteğindeki ziraat ormanına daldı. Bir çalının dibine tüneyerek dinlendiler biraz. Azeroğlu 1,5 saat içinde şu dağı aşmamız gerekiyor dedi. Ormana doğru bir askeri cip yaklaştı. Far ışıkları ormanın dibini yaladı. Kaçanlar yüzü koyun yattılar, 10 dakika sonra geri döndü cip. Köpek Sulo'ya fena takıldı diye güldü Ali Haydar. Demokrat bir köpek olmadığı her halinden belliydi. Paçamı zor kurtardım. Hep birlikte güldüler. Sonra kalkıp dağı tırmanmaya koyuldular. Zirveye yaklaştıklarında birbirlerini kaybettiler. Azeroğlu Karasakal köyüne, diğerleri ise Kolan Ilıcanlarına doğru yöneldiler. Karasakal köylüleri Azeroğlu'nu daha önceden tanıdıkları için 2 su kabağı verdiler ona ve nehri geçerek Mazgirt'e ulaşmasını sağladılar. Ali Haydar'la Azeroğlu Elazığ'da Tunceli garajında buluştular. Güneş masalara çay bardaklarına inmişti. Pırıl pırıldı Elazığ çayı. Köylüler iyimser, geniş ve konuşkandılar. Ali Haydar'la Azeroğlu şaşılacak derecede rahattılar. Mağara yaşamından gelen bu iki adam kahvehaneyi konforlu bir ortam olarak hissediyorlardı. Yazıyor, yazıyor, Karakoçan Kaymakamının evinin bombalandığını ve yakıldığını yazıyor, Karakoçan'daki büyük olayı yazıyor. Ali Haydar bir gazete aldı hemen. Olay manşet haline gelmişti. Haberi birlikte okumaya başladılar. Gazeteci çocuğun kahveye böylesine girişi köylülerin sohbetini değiştirdi. Kim niçin bombaladı sorusu kahveye hakim oldu. Ev olduğu gibi yanmış. Kaymakamın da karısının bacağı yanmış dedi Ali Haydar. Devrimcilerin insafına şükretsinler. Dinamitleri yatak odasına atsaydık giderlerdi. Mektubu bahçeye bırakmamam, unutmam çok kötü oldu. Evet, mektubu bıraksaydın örgütün adı yer alırdı gazetelerde. Hadi bize gidip karnımızı doyuralım, bir de yıkanalım dedi Ali Haydar. Kalkıp yaya Hüseyinlik'e gittiler. Yoksul görünümlü bir evdi. Ali Haydar Azeroğlu'nu anasıyla tanıştırdı. Kadın tepeden tırnağa süzdü Azeroğlu'nu. Sırtında kalın bir kazak vardı Azeroğlu'nun. Yağ lekeleri olan pantolonu diz vermiş, haylice yıpranmıştı. Ana, önce bir yıkanıp bitlerimizden arınsak iyi olur dedi Ali Haydar. Yazık yazık, gençliğinize yazık. Şu halinize bakın. Sersefil, dağ bayır gezip tozmanın sonu nereye varacak? Bir gün bir dağ başında, Allah esirgesin, bir jandarma kurşununa rast gelirseniz ne olur o zaman sizin gençliğiniz? Karanlığı biraz daha aydınlatır bizim şehit gençliğimiz dedi Ali Haydar. Hiç kimse hatırlamaz sizi. Ailenizden başka hiç kimse ağlamaz arkanızdan. Zulümle uğraşmak iyidir ana. Deniz Gezmiş gibi, Mahir Çayan gibi insanlar zulümle uğraştıkları için, bu uğurda canlarını verdikleri için halk seviyor onları. Karanlığın göbeğinde yanıyorlar kandil gibi. Neyi değiştirdiler oğlum? Ölümleriyle halka ne getirdiler? Binlerce insanın uyanışına, bu düzene tehlikeli sorular yöneltmesine yol açtılar. Az iş mi bu? Sen istiyorsun ki her şey birden olsun. Kolay değil ki. Azeroğlu sedirin üzerinde bağdaş kurmuş, ana ile oğlun tartışmasını izliyordu. Hemen yanı başında Ali Haydar'ın küçük kardeşi boyacı Aydın oturuyordu. Bu sırada evin Ali Haydar'dan sonra en büyük oğlu olan Cafer girdi içeri. Abisinin ve Azeroğlu'nun elini sıktı. ''Ne işlerle uğraşıyorsun Cafer ağa?'' diyerek güldü Ali Haydar. ''İşsiz geziyorum sokaklarda, iş yok.'' Bir boya sandığı da sen alsana, bak Aydın ne güzel boyacılık yapıyor. Kardeşlerine akıl veriyorsun ama sen de işsizsin. Yanılıyorsun anacığım, dünyanın en güzel işiyle uğraşıyoruz biz. Kendimiz için değil, tüm dünya için çalışıyoruz.